Madde 4. bölüme bakacağız ama hemen okumayacağız. Daha önce anlatmıştım ne zaman ben yurt dışına çıksam 10 seferin 9'unda kesin beni güvenlik görevlileri durduruyor. İşte ayakkabımı çıkartıyorlar, çantayı açıyorlar, deşiyorlar, sorular soruluyor falan. Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun diye ben niye beni arıyorsunuz dediğim zaman bu genel bir arama, rastgele seçiyoruz diyorlar. Yani benim esmer, Orta Doğulu görünümümle hiçbir ilgisi olmadığını düşünmemi istiyorlar. Ancak ne zaman eşim ve çocuklarla yurt dışına çıksak o zaman pek problem olmuyor. Eşim pek öyle Orta Doğulu gözükmüyor ve çocuklarda gayet masum bir görüntü var. İster istemez sorunsuz bir şekilde geçebiliyoruz. Öyle olduğu zaman zaten ben polisin oraya gittiğim zaman çocukları hemen yanıma alıyorum güvenlik olarak sorunsuz bir şekilde geçelim diye. Ars Sproul diye bir yazar var biliyorsunuz, önemli bir konuşmacı. O da bir gün Doğu Avrupa'da karayoluyla ülkelerden birine girmeye çalışırken 90'ların başında işte özellikle komünizmin Avrupa politikalarının falan çok aktif olduğu o dönemlerde Romanya'ya giriyorlar ve işte herkes, tüm ekip arkadaşları tek tek aranıyor, geçiyorlar. Ta ki bir kadına denk gelene kadar. Kadının işte böyle kese kağıdından böyle bir poşeti gibi bir şeyi var. Polis durduruyor. Kadına diyor kese kağıdında ne var? Bu tabii ki öyle bir dönem ki, öyle bir komünist dönem ki, öyle kutsal kitap falan götüremiyorsunuz bir yerlere. Kadın kese kağıdını açıyor ve içinde kutsal kitabı görüyor adam. Ver diyor kitabı bana. Şöyle açıyor, şöyle birazcık bir göz atıyor. Ve herkese böyle tek tek bakmaya başlıyor gözlerinin içerisine. Ars Sproul'a tabii ki herkesin eli ayağı titremeye başlıyor. Amerikalı da olsanız, Türk de olsanız bazen ırkınızdan ötürü, bazen renginizden ötürü, bazen inancınızdan ötürü aynı kürede yaşamamıza rağmen ülke sınırlarıyla karşı karşıya kalıyoruz, öyle değil mi? Bu dünyada bir yere ait olduğumuz hatırlatılıyor. Başka bir yerin parçası olamıyorsunuz. Bugün bu yeni vaaz serisine başlarken Tanrı halkı olarak nereye ait olduğumuza bakacağız aslında. Bizler Tanrı'nın egemenliğinin, Tanrı'nın krallığının birer vatandaşları olduğumuzu söylüyoruz. Benim için bu yaz güzel bir yazdı. Çünkü biraz dinlenme fırsatım oldu ve hangi konular üzerinde çalışabileceğimizle ilgili bir süredir okuma, değerlendirme fırsatım oldu bu yaz. Ve en sonunda Tanrı'nın krallığıyla ilgili bu bölümleri size bu kış boyunca, işte sonbahar kış boyunca anlatmak istedim sizlere. Ancak bugün çok derinlemesine girmeyeceğiz. Bugün dağdaki vaaza başlamayacağız. Önümüzdeki pazardan itibaren İsa'nın dağdaki vaazından bahsedeceğiz. Dağdaki vaaz neydi? İsa'nın hizmete başladığı dönemlerde öğrencilerini toplayıp bir dağa çıkıp orada belki de en önemli konuşmasını yapmasıyla ilgili. Önümüzdeki aylarda bunları inceleyeceğiz. Ancak bugün İsa'nın oraya nasıl vardığına bakacağız. Nasıl oldu da İsa dağa çıkıyor ve birçok kişi onunla beraber dağa çıkmaya karar veriyor. Matta 4. bölümden kısa bir pasaj okuyacağım ama genel olarak bugün 1, 2, 3 ve 4 bölümlerini özetleyeceğim size. Lütfen Tanrı sözüne kulak verin. Matta 4, 12, 25 ayetleri arası okuyorum. İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasra'dan ayrılarak Zevul'un ve Naftali yöresinde Celile göğü kılısında bulunan Kefernavma yerleşti. Bu peygamber Yeşaya aracılığıyla bildirilen söz yerine gelsin diye oldu. Zevul'un ve Naftali bölgeleri, Şeria ırmanının ötesinde deniz yolunda, ulusların yaşadığı Celile. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. İsa Celile Gölü'nün kıyısında yürürken Petrus diye anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi, Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçleri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalim, Yahudiye ve Şeria Irmanı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu. Amin. Kutsal olan Rabbimizin sözleridir kardeşler. Şimdi genel bir pasaj okumak istediğim için okudum. Aslında çok detaylı bir şekilde incelemeyeceğiz bu pasajı. Dediğim gibi Matta 1. bölümden itibaren birazcık göz atacağız. Matta'nın genel fikrini size anlatmak istiyorum. İsa ile ilgili Matta'nın ilk 4 bölümünde ne anlattınız? Neden bu insanlar İsa'nın peşine gidiyorlar, bunu anlatmak istiyorum açıkçası. Çünkü böylesine büyük bir ün sahibi nasıl bu kadar kısa zamanda oluyor, bunu deklare etmek istiyorum. Matta'nın ilk bölümü İsa'nın ailesel kayıtlarını ele alır. Daha ilk ayetlerde, bakın daha Matta'nın ilk ayeti şudur. İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim oğlu dediği zaman İbrahim'in soyundan geldiğini deklar ediyor. Peygamber İbrahim'in. Davut oğlu dediği zaman da Kral Davut'un soyundan geldiğini anlatıyor. Yani bu şu demek, gelen kişinin önemli biri olduğunu söylüyor. Ve Matta ondan bahsederken Mesih diye bahsediyor. Eski antlaşmada beklenilen, halkın kurtarıcısı olan, bir görev için, kraliyet için atanması beklenilen Mesih. Ve kraliyet için her şey var, öyle değil mi? İbrahim soyundan geliyor, yani İbrani, İsrailli bir peygamber olabilir. Ve Davut'un soyundan geliyor. Öyle ki kraliyet soyundan geliyor, demek ki kral da olabilir. Ardından doğumunu görüyoruz. İsa'nın Matta'ya baktığın zaman beden alışını işaret ediyor. Kız gebe kalıyor, bir eşi olmadan, kutsal ruhun aracılığıyla ve melekler buna tanıklık ediyorlar orada. Ve İsa doğuyor. İsa ne demektir? Rab kurtarır demektir. Ondan bahsedilirken İmmanuel, Tanrı aramızda denilecek diye bahsediyor. Bir dakika, Mesih olduğunu öğrendiğimiz İbrahim'in soyundan gelen Davut oğlu bu kişinin babasız doğduğunu işitiyoruz. Halkın güdecek bir çobana ihtiyacı olduğunu ve bunun bu Mesih olacağını söylüyor. Ve bu kişinin küçücük bir köyden, Betlehem adında bir köyden çıkacağını söylüyor. Ve gerçekten de İsa Betlehem adında bir köyde doğuyor. Ve doğuşunun haberini alan, belki bugün İsa'nın Mesih olduğuna inanmayabilir insanlar. Ama dönemin kralı İsa adında bu bebeğin doğduğunu öğrenince, onun Mesih ve onun kral olduğunu öğrenince, kendi krallığının yerine geçeceğinden korktuğu için İsa'yı öldürtmek istiyor. Ve İsa'nın hangi bebek olduğunu bilmediği için ülkedeki 3 yaş altı tüm erkekleri öldürmeye karar veriyor. Bu çocuğun kral olacağı kesin. Herodes dahi bunun farkında. O dönemdeki kral dahi bunun kral olacak. Ama nasıl bir kral olacağından emin değiller. Ve o dönemde İsa büyüyor ve peygamberlerden bir tanesi çıkıyor. Yahya adında bir adam. Tanrı bu peygamberi özel bir şekilde gönderiyor. Ve bu peygamberin amacı daha önceden anlatılmış. Gelecek olan kralın, gelecek olan Mesih'in yolunu hazırlamak. İnsanlara vaaz etmeye başlıyor. Tövbe edin. Göklerin ekemenliği yakındır. Göklerin, Tanrı'nın krallığı yakındır diyor. Kralın geleceğini işaret etmeye başlıyor. Günahlarınızdan vazgeçin. Gelin vaftiz olun. Vaftiz temizliği, yıkanmayı sembolize ediyor ya. Günahlarınızdan vazgeçin. Bakın herkesin önünde deklare edin. Çünkü kral geliyor. İsrail'in aklındaki kral şöyle bir kraldı. Gelecek, Herodes'in yerine geçecek, Roma İmparatorluğunu yok edecek ve İsrail eski gönencine, dönemdeki o en önemli ülke olan İsrail tekrar eski gönencine kavuşacak. Ancak İsa'nın yapmak istediği şey bu değil. İsa görünmeyen, saklı bir krallıktan bahsediyor. İsa Yahya tarafından vaftiz oluyor. Yahya bunu kabul bile etmek istemiyor. Senin beni vaftiz etmen gerekir diyor. Çünkü onu tanıyor. Ve İsa'nın vaftizi sırasında, onun doğumu sırasında melekler deklare etmişti. Şimdi burada peygamberler deklare ediyor. İsa'nın doğumu sırasında göklerden Tanrı'nın kendisi deklare ediyor kim olduğunu. İlk önce kutsal ruh bir güvercin şeklinde geliyor ve İsa'nın omzuna konuyor. Ardından baba Tanrı diyor ki, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Yaratılış İsa'nın kim olduğunu deklare ediyor. Gelecek olan, yaratılışı kurtaracak olan günahkar. Hatta günahlarından kurtaracak olan kral. Hatta ardından şeytanın bunu fark ettiğini görüyoruz. Öyle ki İsa'yı denenmeye götürüyor. Şeytanın kendisi. Ama herhangi bir gücü olmadığını görüyoruz insanların üzerinde. İşte böylelikle İsa hizmetine başlıyor. Az önce okuduğumuz bölümde neler oluyor? İşte hastaları iyileştirdiğini görüyoruz. Bazı peygamberliklerin onun aracılığıyla olduğunu görüyoruz. Hatta sadece İsrail'e değil diğer uluslara gideceğini resmeden bir şey görüyoruz. Ulusların yaşadığı celile diyor. Kutsal kitapta ulusların kelimesi görüyorsanız ya da diğer ulusların, Türkçe'ye çevrilmiyor. İngilizce'de tam olarak bir anlamı var. İngilizce'de Gentiles denilen bir şey var. Bu ne demek biliyor musunuz? Uluslar dediği yerde kutsal kitapta bahsetmek istediği şey İsrail halkından olmayan kişiler. murdar sayılan kişiler. Halkın dönüp bakmadığı kişiler yani. Tanrı'nın halkına dahil olmayan kişiler. Ancak burada İsa'nın Celile'ye geldiğini görüyoruz. Ulusların Celilesi diye bahsediliyor. Yani diğer uluslardan herkesin insanın olduğu bir yerde vaaz etmeye başlıyor İsa. Ve ondan bahsederken ne deniliyor? Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu. Bir anda İsa o karanlık diyara ışık getiriyor. Kraliyet yavaş yavaş resmedilmeye başlanıyor. İsa'nın hizmetinde birkaç şey görüyoruz. Önce üç farklı şey görüyoruz İsa'nın yaptığı hizmette. Birincisi vaaz ediyordu. Ve burada kullanılan vaaz kelimesi özellikle Grekçe'de o dönemde habercilerin getirdiği ve cesur, anlaşılır, meydan okuyan bir uslupla insanlara deklare ettiği bilgilerle ilgiliydi. Bugün habercilere falan ihtiyacımız yok, öyle değil mi? İnternet var işte, televizyon var, gazete var, haberi alabiliyoruz. Twitter var ya, bir şey oluyor hemen. Bir yerde yangın mı çıkmış, herkes Twitter'a bakıyor. Çünkü orada birileri kesin yangının içerisinden fotoğrafları paylaşmaya başlıyor, değil mi? Saniyesinde haberi alıyoruz. Ancak o dönemde Roma İmparatoru bir şey söylediği zaman haftalar sürüyordu İsrail'e kralın vermiş olduğu kararın geliyor olması. Dolayısıyla burada yapılan bu bildiri bir anlamda habercinin söylediği sözler önem ifade eden konuşmadan bahsediyor. Dolayısıyla İsa'nın burada Keruso kökünden kullanılan bir kelime kullanıyor. İsa'nın deklar ettiği şey cesur, anlaşılır ve insanlara meydan okuyan bir konuşma yaptığını bize hatırlatıyor. İkincisi öğrettiğini görüyoruz. Vaaz vermekle öğretmenin farkının ne olduğunu söyleyeceksiniz. Vaaz verme insanın daha çok yüreğine, karakterine, iradesine hedef alan bir konuşmadır. Benim bugün yaptığım şey vaaz verme. Öğrenmenizden daha çok, yani kelime kelime size bu ayetlerde neye anlattığını öğretmenizden daha çok Tanrı'nın krallığının tadını tattırmak istiyorum. Yüreğinizi değişmesini istiyorum. İsa Mesih'in yaptığı şeylerden bir tanesi vaaz vermekti. Yüreğe, iradeye konuşmak. Diğeri ise bu konuşmaların insanların daha iyi anlayabilmesi için oturup ders vermekti. Onlara anlatırdı. Yaptığı üçüncü şey ise kutsal yazılara göre hastaları iyileştirmek olduğunu görüyoruz. Mucizeler yaptığını görüyoruz. Halk arasında rastlanan her kötü hastalığı, kötü illeti iyileştiriyor. Felçlileri, sakatları ayağa kaldırıyor. Öylesine büyük bir gücü var ki. Sadece ruhsal anlamda hasta olmayabilirsiniz. Fiziksel anlamda zorluklarınız olabilir. Öyle değil mi? Az önce Levent Bey'den bahsettik. Mücadele ediyor. Bir hastalıkla mücadele ediyor. Hatta bu hafta işte kendimizden bahsettik. Neden dua ediyoruz? Çünkü Tanrı'nın şifa verebildiğini biliyoruz. Tanrı'nın şifa veren gücünü biliyoruz. Ve İsa Mesih'in buradaki gücünü anlatıyor. Bu ilk dört bölümde, özellikle bugünkü okuduğumuz bölümde iki tane nokta var. Bunları özetleyeceğim size bugün. Birincisi tövbe edin. Bir çağrı var. İsa ve Yahya ikisi de beraber bu çağrı yapıyorlar. Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. Tövbe eyleme geçecek olan tam bir düşünce değişimidir aslında. Bir şeyden tövbe ediyorum dediğiniz zaman kelimede söylemiyorsunuz demektir aslında. Yüreğinizin değiştiğini deklare ediyorsunuz demektir. Ben bunu yapmayacağım, ben artık bu işe arkamı döndüm demektir. Ve İsa tüm insanların tövbe ederek göklerin krallığını araması gerektiğini söylüyor. İkinci söylediği şey de şu, ardımdan gelin. Öyle değil mi? Öğrencilere burada ne diyor? Ardımdan gelin. Sizi insan tutan balıkçılar yapacağım. Niye balıkçı örneğini veriyor? Çünkü orada balıkçılık yapıyor oradaki adamlar. Yuhanna'yla kardeşi. Ve İsa onlara ne diyor? Siz balık tutuyorsunuz ama ben sizi kralı olduğum, kraliyetin vatandaşları yapacağım ve insan tutan vatandaşlar olacaksınız. Bu kraliyete başka insanları dahil edeceksiniz. Balık tutmak nedir ki diyor. Şimdi Aydın abi kızacak balıkçılıkla ilgili kötü böyle bir örnek veriyorum diye ama insan tutan balıkçılar olmak daha güzel değil mi? İnsan tutan balıkçılar olmak. Bunun için İsa bir taraftan tövbe edin diyor. Ne demek yani? Buradaki en temel şey ne? Tövbe edin. Yani bir fikirden vazgeçin demek. Bir fikirden vazgeçiyorsunuz. Şimdi diyor ki şimdi ardımdan gelin. Yapılan bir negatif eylem var, yani ters bir eylem var. Bir şeyden vazgeçmek. Yapılan pozitif, aktif, etkin bir eylem var. Bu da İsa'nın ardından gitmek. Tabii ki şeyi karıştırmamamız gerekiyor. Yani burada Yuhanna'yı görüyorsunuz, Zebedee diye bir adamın oğulları. Babaları Zebedee ile birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı, İsa onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Şimdi bu da biraz şey, hani söylemek bizim hayatımıza söylemek istediği bu değil. Yani şimdi birisi eve girip Josiah ile David'e benim ardımdan gelin bir adam derse ben salmam çocukları orada. Ama bu öylesine bir dönem ki İsa'nın yaptığı mucizeleri, İsa'nın kimliğini insanlar görmeye başlıyor. Bir Rabbi, bir öğretmen, bir hoca olduğunu görüyorlar. Önemli bir adam olduğunu biliyorlar. Göklerden gelen bir adam olduğunu biliyorlar. Ve bunun içinde büyük bir heyecanla İsa'yı takip etmeye başlıyorlar. Ve böylelikle insanlar göklerin egemenliğini aramaya başlıyor. Göklerin egemenliğinden bahsederken birkaç farklı kelime kullanacağız kardeşler. İşte göklerin egemenliği, Tanrı'nın egemenliği, Tanrı'nın krallığı. Bu kelimelerin hepsi aslında aynı şeyi anlatıyor. Farklı şekilde kullanırsam kafanız karışmasın. Matta'da ya 19. bölümde farklı kelimeleri aynı konu için kullanıyor. Göklerin egemenliği dediğimiz zaman belki de Türkçe'de Tanrı'nın krallığı daha net bir anlam. Bir kraliyetten bahsediyoruz ve Tanrı'ya ait olan bir kral. Ne demek yani göklerin egemenliği ya da Tanrı'nın krallığı dediğimiz zaman? İnsanın aklına ilk önce şey geliyor değil mi? Yani krallık denildiğinde bir krala ait ve onun tarafından yönetilen belli başlı sınırları arazisi olan bir egemenlik, bir yönetim geliyor değil mi? Ve Tanrı'nın krallığı dediğimiz zaman da mantık olarak insanın aklına ilk gelen şey, yani Tanrı her şeyin sahibi ise tüm egemenliğin, tüm varoluşun sınırlarının sahibi ve kontrolü onun elindeyse o zaman biz Tanrı'nın krallığının bir parçası. Tanrı da bir gizli kralımızdır. Evet, ama burada anlatılmak istenen o değil. Burada daha spesifik bir şeyden bahsediyor. Yani Tanrı'yı bir göksel bir kral olarak betimleyebiliriz ama burada daha spesifik bir şeyden bahsediyor. Çünkü niye diyor? Tövbe edin. Çünkü göklerin egemenliği yakındır. Peki ondan önceki dönemde göklerin egemenliğinin yakın olduğunu söylemeye başlıyor İsa. Yani burada kutsal yazılara baktığımız zaman Yahya da aynı şeyi vaaz ediyor bu arada. Yahya da aynı şeyi vaaz ediyor. Tövbe edin, göklerin egemenliği yakındır. Ve Yeşaya'dan peygamberlik ederek krallığın deklarasyonunu yaparken bu iş için Rabbin yollarını hazırladığını söylüyor. Göklerin egemenliği için Rabbin yollarını hazırlıyor Yahya. Dolayısıyla bahsedilen bu krallık farklı bir krallık. İşte bu krallık kutsal yazılara göre vurgulanan bu krallık Mesih'in aramıza gelmesiyle deklare ettiği Tanrı'nın mesihsel krallığı diyebiliriz. Dolayısıyla Tanrı'nın krallığı diye bahsettiği zaman Matta Mesih'teki bu krallığı anlatıyor. Mesih'in kral olduğu egemenliği anlatmak istiyor. Demiş olduğum gibi daha önce İsrail bunu yanlış anladı. İsrail gerçekten bir kral gelecek, Yeruşalim'e atıyla girecek, oradaki Roma askerlerini yok edecek ve İsrail'i tekrar eski o krallık dönemine, eski o zengin dönemine, gönencine geri götürecek. Hayır, İsa tamamen farklı bir şeyden bahsediyor. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaştı. Ve bu krallıktan bahsederken İsa Pontius Pilatus'a anlatıyor krallığın nasıl olacağıyla ilgili. Benim krallığım bu dünyadan değildir diyor. Görülebilir bir krallık olmadığını fark ediyoruz burada. Saklı bir krallık, ruhsal bir krallık, yüreklerimizde olan bir krallık gibi. Hatta Orta Çağ'da papazlar cübbe giydikleri zaman, ben de zaman zaman giyiyorum bilirsiniz, o Noel'de falan giydiğim o cübbe yok mu? Siyah cübbe. Onun içini morla kaplarlarmış. Öyle ki mor kraliyet rengi olduğu için o gizli olan krallığı işaret etmek için içlerinde o mor renk olurmuş. Bir anlamda saklı bir krallıktan bahsediyoruz ama bu krallık görülmese de duyulabilmesi gerekiyor. Görülmese de anlatılabilmesi gerekiyor. Yani şu anda görkemini göremiyoruz ama işitilmez değildir bu krallık. İşitebildiğimizi görüyoruz. Bakın Arsis Sproul şöyle söylüyor, özetliyor. Lütfen iyi dinleyin. Diyor ki Tanrı'nın krallığı onlara yakındı. Çünkü kralların kralı oradaydı. İsa geldiğinde Tanrı'nın krallığının açılışını yaptı. Tam anlamıyla son haline getirmedi ama başlattı. Ve göğe taç giyme töreni için kralların kralı ve Rablerin Rableri olarak atanması için yükseltildi. Yani şunu söylüyor Sproul, diyor ki Mesih dünyaya geldiği zaman kendi krallığını tam yüceliğini açıklamadı ama yavaş yavaş kralın geldiğini görmeye başladı insanlar. Bebekken dahi diğer krallar ondan korkmaya başladı. Öyle değil mi? Krallar kralının aktif bir şekilde geldiğini görüyor. Zaten Luka 11'de diyor ki İsa, ama ben cinleri Tanrı'nın eliyle kovuyorsam Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Öyle ki henüz tüm görkemiyle göksel Yeruşalim'in o Tanrı'nın krallığının tadına varamıyoruz şu anda. Rab duam o ki İsa Mesih'e ait olan her birine bir gün bunu bahşedecek. Gözlerimizi bir gün kapattığımız zaman o krallığın huzurunda olacağız. Beraber bir şekilde kralın önünde onu yüceltiyor olacağız. Ama şimdiden tadını almaya başlıyoruz o krallığın. O krallığın bir parçasıyız. Kraliyetin vatandaşlarıyız kardeşler. Bir monarşi halkıyız aslında. Böyle düşündüğümüz zaman. Geçenlerde Buse ile bir konuda sohbet ediyorduk. Evlendiklerinden beri aynı evde yaşayan, çocuklarını aynı evde büyüten bir çiftten bahsettik. Yani bir yere ait olma, orada güvenli hissetme, çocuklarını orada büyütme, dünya standartlarına göre ailen için iyisini yapma. Yani bunlar güzel duygular, öyle değil mi? Fakat bu duyguları aslında derinlemesine düşündüğümüzde dünyasal beklentilerin, dünyasal refahın, dünyasal tatminlerin olduğunu görüyoruz. Mutlu olmak istiyoruz burada. Huzurlu olmak istiyoruz. Kaygılarımız olmasın istiyoruz. Ama bu dünyanın verdiği şeylerle yetinerek bunu yapmak istiyoruz. Göksel krallığın egemenliğine bakarak değil. Herkes rahat, güven, huzur istiyor, değil mi? Ama kutsal yazılar Tanrı'nın egemenliğinin bir parçası olarak bu dünyaya ait olmadığımızı hatırlatıyor kardeşler. Bu dünyanın bir parçası olmadığımızı söylüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizim göçebe olduğumuzu söylüyor. Biz göçebe bir halkız. Yani buradaki yabancı kardeşlerden bahsetmiyorum. Hepimiz. Mesih'e ait olan herkes bu dünyada göçebe. Burası bizim evimiz değil. Burası bizim vatanımız değil. Bunun için biz farklı uluslardan, kültürlerden, renklerden oluşan kiliselerin parçalarıyız, öyle değil mi? Çünkü bizler tek bir kralın, tek bir kraliyetin vatandaşlarıyız. Dolayısıyla nerede yaşadığınız, neye sahip olduğunuz, nasıl bir mevkinizin olduğunu hiçbir önemi yok. Nerede yaşıyorsak, neye sahipsek, nasıl bir mevkimiz varsa bunların tamamı Tanrı'nın yüceliği için olması gerekiyor. Bunun için Tanrı'nın krallarının vatandaşı olarak tövbede yaşamamızı söylüyor. Tövbeye çağırıyor kutsal yazılar bizi. Matta'nın ilk 4 bölümü bize onun kimliğini tanıtıyor kardeşler. Onun kim olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz. Yapmış olduğu işleri görmeye başlıyoruz. Onun muhteşem doğuşunu, nasıl bir soydan geldiğini, onunla ilgili peygamberliklerin gerçekleşmesini, ona tanıklık eden peygamberleri, melekleri, Tanrı'nın, Baba Tanrı'nın kendisini. Mesih dünyaya geldiği zaman ve o dağdaki vaazı deklare etmek için çıktığı zaman insanlar onun kim olduğunu görmeye başlamışlardı. Tam anlamıyla bilmiyorlardı ama yavaş yavaş o kraliyetin resmini işitmeye başlıyorlardı. Peki biz gerçekten kralımızı tanıyor muyuz kardeşler? Onu takip ediyorum diyoruz. Yani ardımdan gel diyor ya İsa. Gerçekten onu takip ediyor muyuz? Yaşantımız onu takip ediyor mu? Bizim vatanımız göklerdedir ve yaşamım Rab'e adanmıştır diyebiliyor muyuz? Yoksa işte ara sıra kiliseye geleyim, dua ederim biraz. Ara sıra belki kutsal kitap okurum. Kutsal yazar böyle bir Hristiyanlık olmadığından bahsediyor. Hristiyanlığın adanmış bir iş olduğundan söylüyor. Ardından gitmenin takip etmek olduğunu söylüyor. İsa öğrencilere baktığın zaman kusursuz bir şekilde takip ediyor. Spurgeon diyor ki öğrencilerle ilgili hemen geldiler. Her şeyi göze alarak geldiler. Soru sormadan geldiler. Eskideki şeyleri bırakarak geldiler. Şartsız ve kayıtsız olarak liderlerini takip etmeye geldiler. Böylesine büyük bir yürekle İsa'yı takip ediyor öğrenciler. Her şeylerini bırakıp takip ettiler. Yani burada söylemek istediğim şey her şeyimizi bırakalım, göçebe bir hayat yaşayalım değil. Umarım anlıyorsunuzdur bunu. Çünkü öyle olsa dünyadaki milyarlarca Hristiyan sürekli yer değiştiren insanlar olur. Hayır, söylemek istediği şey bu. O öğrenciler için, o 12 öğrencisi için farklı bir çağrı olduğunu görüyoruz zaten. Ama onu takip etmekten bahsediyoruz. Kutsal kitapta da belli şehirlerde yaşayan Hristiyanlar vardı zaten. Nereye Tanrı sizi koyduysa orada çiçek açmanızdan bahsediyoruz. Orada meyve vermenizden bahsediyoruz. Yani kendi konforumuz, ailemizin konforu, kariyerimiz, mevkimiz için yaşamıyoruz. Tanrı bizi bereketleyebilir. Tanrı maddi anlamda bereketleyebilir. Tanrı iyi bir iş sağlayabilir, iyi bir eş sağlayabilir, iyi bir hayat sağlayabilir. Ancak bizim yaşamımızın temel amacı bu olmaması gerekiyor. Öyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Şeytan bunu kullanmaya başlıyor. Düşünceleriniz başkalarının zenginliklerinde, başkalarının mevkilerinde, başkalarının işlerinde, başkalarının eşlerinde olmaya başlıyor. Şeytan bizim gözümüzü alıp başka yere götürüyor. Ya da zorluklarla karşılaştığımız zaman Tanrı'nın bizimle ilgilenmediğini düşünüyoruz. Tanrı'nın bizi unuttuğunu düşünüyoruz. Tanrı'nın uzak olduğunu düşünüyoruz. Oysa ki Rab zorluklarda da bereketlemek istiyor bizleri. Çünkü bu dünyadaki yaşama değil göklerdeki yaşama gözlerimizi dikmemizi istiyor. Bu dünya gibi yaşamamızı istemiyor. Ya bu dünyada yaşıyoruz ama bu dünyadan değiliz yani. Söylemek istediğim o. Stott konuyla ilgili kitabında bana göre dağdaki vaazın anahtar metni Matta 6:8'dir diyor. Ayette şöyle söylüyor. Siz onlara benzemeyin. John Stott dünyanın en önemli ilahiyatçılarından bir tanesi diyor ki dağdaki vaazın anahtar metni siz onlara benzemeyin. bu dünyanın vatandaşları değilsiniz. Yani şeytan benliğimiz ve dünya bizi sürekli iki yüzlü olmaya itiyor. Sürekli kıskanç olmaya, yalan söylemeye, nefret etmeye, kendini beğenmeye, cimri, öç alan kişiler olmaya. Ancak kutsal yazılar diyor ki kralımıza benzememiz gerekiyor. Dünyaya benzememeliyiz. Kralımıza benzememiz gerektiğini anlatıyor. Onun egemenliği böyle bir egemenliktir. Ve onun bu egemenliğin değerini iyi anlamamız, iyi saklamamız gerekiyor kardeşler. Bu görülmeyen krallığın. Bakın madde 13'te şöyle söylüyor. Göklerin egemenliği tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı. Sevinçle koşup gitti. Varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı. Yine göklerin egemenliği güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı. Göklerin egemenliğinin değerli bir inci gibi, değerli bir define gibi olduğunu söylüyor. Bugün henüz bu güzelliği tam anlamıyla göremiyoruz kardeşler. Ancak bu dünyadaki olma amacımız kraliyetin vatandaşları olarak babayı yücelten, kralı yücelten birer birey olarak yaşamak. Bir gün tam anlamıyla göreceğiz. Bu dünyaya gözlerimizi kapadığımız zaman tam anlamıyla Yüce Rabb'i göreceğiz. Ancak o zamana dek Rab bu dünyada meyveler vermemizi istiyor. John Calvin'in teşvik ettiği ruhsal disiplinlerden bir tanesi de şuymuş. Bakın çok ilginç. Yani ruhsal disiplin dediğimiz an işte oruç tutma, dua etme vesaire, ilahiler söyleme gibi konulardan bahsediyoruz. Yani Tanrı sözünü derin düşünme vesaire gibi. Calvin'in ruhsal disiplinlerinden bir tanesi şu. Gelecek olan yaşam hakkında derin bir düşünme ve değerlendirme yapmamız. Gelecek olan yaşam hakkında derin bir düşünce ve değerlendirme. Diyor ki oturun sakin bir şekilde gelecek olan yaşamı değerlendirin. İşte hazineniz orada olduğu zaman, gözlerinizi oraya diktiğiniz zaman buradaki yaşayışınız, buradaki tavrınız, buradaki hareketleriniz de değişecek. Bu dünyaya göre değil, oradakine göre yaşayacaksınız. 1. Petrus kitabında bunu sürekliyoruz öyle değil mi? Yani Pavlus'un mektuplarında görüyoruz. Petrus, Pavlus sürekli oraya baktılar. Kendi yaşamlarından daha çok Tanrı'yı yüceltebilmek için yaşadılar. Dünyanın onlara ne yaptığını umursamadılar. Çünkü hazineleri göklerdeydi. Göksel egemenliğin ardı sıra gittiler. Ve bu göksel egemenlik dokunulamaz kardeşler. Değiştirilemez, kesindir. Çünkü kutsal yazara göre Tanrı'nın vaadi olduğunu söylüyor. İşte dağdaki vaaz, Tanrımızın bu dünyadaki o göksel değerlere bakarak yaşamamızı istediğini açıkladığı bir vaazdır. Dağdaki vaaz, önümüzdeki haftalarda anlatacağımız bu vaaz, bu dünyada yaşarken o göksel değerlere odaklanarak yaşamamızı çağırdığı bir hayattır. Bakacağımız konular Hristiyan karakteri, dünyanın durumu, insanların birbirine olan ilişkileri, sevgisi, para, düşmanlık, nefret, ibadet, kaygılar, ilişkiler, bu dünyada kraliyetin vatandaşları olarak nasıl yaşamamız gerektiğini inceleyeceğiz. Öyle ki evini sağlam kaya üzerine koymuş birinin attığı temeller gibi birer inanlı mıyız? Buna bakacağız aslında. İsa Pontius Pilatus'a benim krallığım bu dünyadan değildir dedi. İşte Tanrı'nın krallığının birer parçasıysak o zaman hayatımızın son anına kadar Rab'be bakarak, onun yüceliğini arayarak yaşamamız gerekiyor. Ta ki krallığın gerçek yüceliği, o göksel yarışelim, cennet gözlerimizin önüne serilinceye dek. Calvin aynı zamanda şunu söyledi. Kilise, görünmeyen krallığı görünür hale getirmek için vardır. Görünmeyen krallığı görünür hale getirmek için vardır. Yani şunu düşün, herhangi bir gününüzde göksel krallığın nasıl tuzu ve ışığı oluyorsunuz? Nasıl insanlar size baktığında, bir dakika bu adam farklı, bu kadın farklı diyor. Sadece sözlerinizle değil, yaşantınızla, davranışlarınızla. Bu dünya sizin bu dünyadan farklı olduğunu biliyor mu? Yaşantımız bunu göstermesi gerekiyor. Bu gerçekle yaşıyor muyuz? Görünmeyen bu krallık, Tanrı'nın kurtuluşu sağladığı bu egemenlik bizim aracılığımızla görülür hale geliyor mu? Bu dünyanın krallıkları gibi değil. Az önce anlattığım krallık öyle değil mi? Göksel krallık. Bu dünyanın sınırları var ve bazen rengimize, ırkımıza, inancımıza bakarak değerlendiriyorlar öyle değil mi? Romanya sınırında R.C. Sproul'dan bahsetmiştik. O gün Amerikan vatandaşı bir Hristiyan oldukları için başları büyük bir belaya girmiş. İşte oradaki polis geliyor ve kadının elindeki o gazete kağıdı neyse işte içindeki kutsal kitabı görüyor. Kutsal kitabı eline alıyor ve şöyle bir karıştırıp insanlara bakmaya başlıyor. Tabii ki R.C. Sproul ve arkadaşları büyük bir stres içerisine giriyorlar öyle değil mi? Kalp atmaya başlıyor muhtemelen. Çünkü o dönemde Hristiyanların Doğu Avrupa'da hapishanelerde uzun yıllar geçirdiklerini biliyoruz. Ve adam demiş ki oradaki insanlara, Amerikalısınız değil mi? Hem Amerikalı hem Hristiyanlar. Doğu Avrupa'da 90'ların başında hiç istenmeyen bir denklem. Ve insanlar evet demişler. Adam demiş ki ben Romanyalı değilim. Ben Romanyalı değilim. Bir anda yürekleri güp güp atan bu ekip kafası karışmaya. Romanyalı değil misin? Ve adamların, Amerikalıların, Arsipro'nun bu durumu anlamadığını gören adam kadının elindeki kutsal yazıları almış ve Filipililer 3. bölümü açmış. 3. bölüm 20. ayet. Oysa bizim vatanımız göklerdedir diyen ayet. Adam bir imanlıymış, bir Hristiyanmış Romanya'da. Ve Arsipro ve ekibi tabii ki derin bir nefes almışlar. Rahat bir şekilde ülkeye girebilmişler ama bu adam bize aslında vatanımızın Amerika, Romanya, işte Kanada, İspanya olmadığını hatırlatıyor. Türkiye olmadığını hatırlatıyor. Bizim vatanımızın göklerde olduğunu hatırlatıyor. Kardeşler, dağdaki vaaz bizleri öylesine bir yolculuğa çıkartacak ki bu dünyada görülmeyen bir krallığın vatandaşları olarak nasıl yaşamamız gerektiğini öğretecek. Duam benim bu. Ve size çağrım, bu haftaki çağrım, önümüzdeki günlerde dağdaki vaazı bu gözlerle okumanız. Matta 5. bölüm, 6. bölüm ve 7. bölüm. Matta 5, 6 ve 7. Eğer fırsatınız varsa lütfen açın. Birkaç kere okuyun. Çünkü yaşantımızın amacı bu göksel kralı yüceltmektir ve onun krallığını ilan etmektir. Bu krallığın vatandaşları olarak hak bir yaşam sürerek ışık olmak ve görünmeyen o krallığın ışığını yaşadığımız bu bozuk dünyaya yansıtmaktır. Amin. Bir dua edelim. Evet göksel Rabbimiz, kutsal babamız huzuruna geliyoruz. Teşekkür ediyoruz ya Rab. Matta 4. bölümdeki bu çağrın için tövbe etmemiz gerektiği, çünkü kraliyetinin yaklaştığı ile ilgili, seni takip etmemiz gerektiği ile ilgili. Rab bunu ciddiye aldığını biliyoruz. Kutsal yazılarda seni takip etmenin ne kadar ciddi olduğunu biliyoruz. Bunun için bize de yardımcı ol. Merhamet ve esenliğini göster. Öyle ki attığımız her adım, söylediğimiz her söz senin adını yüceltsin. Ve seni takip eden, ardın sıra giden, İsa Mesih'in Rab ve kurtarıcı olduğunu deklare eden, kralımız olduğunu açıklayan birer yaşam sürebilelim. İsa Mesih'in adıyla. Amin.